Ayrım 6, Cüceler, Marcus Hayes, sayfa 75. Korunaklı Ülke, Lonandar, Büyü Diyarı, 6234. Güneş Döngüsü, İlkbahar. Tungdil ıslık çalarak dolabın önünde durmuş, yanında götüreceği eşyalarını deri sırt çantasına yerleştiriyordu. Dışarıda gecelemek zorunda kaldığında ateş yakmak üzere içinde kav ve çakmak taşı olan bir kutu, battaniye, olta ve birkaç tabak çanak. Sonra da pelerini katlayarak çantanın deri kayışlarından birine bağladı. Zincir gömleğin üzerine geçirip alışıldık hareketlerle düzeltti. Kendini bu şekilde iyi hissediyordu. Demir halkaların örgüsü kendisine güven ve aşinalık duygusu hissettiriyordu. Bu içinin derinliklerinden gelen ve isimlendiremediği bir duyguydu. Aynı şeyi demir ocağının başında durup küçük demir işleriyle uğraştığında da hissediyordu. Nalları şekillendirmek, mıh yapmak, kapıların demir işlemelerini hazırlamak, bıçak bilemek ona çok basit geliyordu. Bunun taşıdığı cüce kanından kaynaklandığını tahmin ediyordu. Ağzına kadar dolu sırt çantasını sırtlayıp Magus'un ona hediye ettiği savaş baltasını kemerine taktı ve büyücünün odasına doğru yöneldi. Oraya giden yolu ezbere biliyordu ve bunun için muma gerek duymuyordu. Cüce içgüdüleri onu yer altına asla yalnız bırakmıyordu. Bir kez geçtiği her tüneli kolaylıkla hafızasına kazırdı çünkü duvarlardaki en ufak ayrıntının farkına varırdı. Fakat yeryüzüne çıktığındaysa çaresiz kalıyor ve harita olmadan yolunu asla bulamıyordu. Kapıyı çaldıktan sonra içeri girdi. Lona'nın üzerinde o sevdiği cübbe vardı ve masasının başında oturuyordu. Cüce içeriye girdiğinde büyücü suçlayan bakışlarla mürekkep lekeleriyle dolu bir kağıt parçasını havaya kaldırıp göstermişti. Bunu görüyor musun Tungdil? Bu senin işin. Kağıdı destelerin üzerine bıraktı. Artık işe yaramaz. Birçok güneş batımı boyunca üzerinde çalıştığım iş birkaç saniye içinde mahvoldu. İsteyerek yapmadım. Cüce bunu gerçekten üzgün ancak yine de inatçı bir ifadeyle söylemişti. Bu kırılmaz inadı da kökenlerin ona bıraktığı mirasın bir parçasıydı. Bunu biliyorum. Magus'un yüz ifadesi yumuşadı. Gerçekte neler oldu? Tungdil başını eğdi. Famulus Jolis'in bana bir şaka yaptı yine. Ben de intikam almak için üzerine bir kova su attım diye anlatmaya başladı. O da suyu buza dönüştürdü ve buz parçaları kapları kırdı. Sonra da benim suçlu olduğumu gösterebilmek için kapıyı üzerime kapattı. Kahverengi gözlerini hamisine çevirdi. Magus içini çekti. Bunda ikinizin de payı olduğunu tahmin etmiştim zaten. Bağırdığım için kusura bakma. Parşömeni işaret etti. Bu yine birkaç döngü boyunca rün ve semboller çizeceğim anlamına geliyor. Laboratuvara girmemem gerektiğini biliyordum. Siz cüceler büyü güçleri ve iksirlerle uğraşmak üzere yaratılmadınız. Bu bir. Bana Jolesi'nin yaptıklarını anlatmalı ve onu cezalandırmamı beklemeliydin. İşin nereye vardığını görüyorsun. Ceza olarak bir yolculuğa çıkacaksın ve bu seferki öyle kısa olmayacak Tungdil. Fakat yine de sonunda bana dönmeni isterim. İnan bana patates soyan Jolesi'nin durumu senden kötü. Büyücü sırıttı. Sen dönene kadar soymaya devam edecek ve eğer yolunu biraz uzatmak istersen de... Lochuanan daha fazlasını söylemek istemedi. Eğlenerek, hazır mısın? Evet, saygıdeğer Magus diye karşılık verdi cüce. Hamisinin tüm suçun kendisine ait olmadığını bildiğine sevindi. Sizin için ne yapmamı istiyorsunuz? Araç, gereç, kitap ve raflarla dolu odanın içindeki atmosfer biraz önce laboratuvardakinin aksine oldukça sakin ve huzurluydu. Şömine'deki ateş çıtırdıyordu ve büyücünün evcil baykuşu gözlerini sıkıca kapatmıştı. Ağır ol genç cüce. Lochuanan ayağa kalkıp dumanı tüten kupasını aldı ve şöminenin karşısındaki koltuğuna oturdu. Terliklerini ateşe doğru uzatarak ayaklarını ısıttı. Acele etmeyelim. Bırak Jolesin güzel güzel çalışsın. Yolda giderken üzerine düşünmeni istediğim bir konu vereceğim sana. Eliyle yanındaki sandalyeye işaret etti. Tungdil sırt çantasını yere bıraktı ve oturdu. Özel bir konuya benziyordu. Ben uzun uzun düşündüm. Magus hafifçe öksürdü. Yaşadığın 63 döngünün 62'sini benim gözetimimde geçirdin. Cüce konu nereye varacağını anlamıştı. Eğer Magus'un keyfi yerindeyse, biraz sıcak çarap içmişse ve ayakları da ısınmışsa, geçmiş günlere dönüp bir insan ömründen daha eski olan hatıralara dalmayı severdi. Tungdil bu sohbetlerden çok hoşlanırdı. Bir grup Cobalt ellerinde bir çantayla yanıma geldiğinde mevsim kıştı. Fırtınalı bir geceydi. Yetiştirmesinin gözlerine baktı. Çantanın içindeki sendin dedi gülerek. Tabii o zaman sakalın yoktu. Bir insan çocuğu olduğun sanılabilirdi. Seni bana satmayı teklif ettiler. Almazsam seni nehre atmayı düşünüyorlardı. Parayı verip seni yanıma almaktan başka bir seçeneğim yoktu. Bunun için ömrümün geri kalanı boyunca size minnettar kalacağım Lucjonan dedi Tungtı kısık bir sesle. Ömrünün geri kalanı diye tekrarladı. Magus bir süre sessiz kaldı. Düşündüm de belki de bana olan borcundan yakında kurtulabileceksin dedi. Bir süre sonra sağ eliyle cücenin sık saçlarını okşadı. Ben uzun bir hayat yaşadım ve sen tabii bunu borç denebilirse bana hizmet ederek gerekenden fazlasını ödedin çoktan. Yaşlanmayı durdurma çabalarım bundan sonra da meyvelerini vermezse ruhumun yakında Palandiel'in yanına gideceği kesin. İnsanların büyücü olsalar bile bu kadar hızlı yaşlanmaları konusunun açılması cüceyi üzdü. Amacınıza ulaşacaksınız diyerek karşılık verdi. Fakat bana bir şey anlatacaktınız. Büyücü üzüntüyle gülümsedi. Cücenin konuyu değiştirmeye çalıştığını fark etmişti. Başlarda sana ailen seni büyük bir cüce sihirbaz olman için benim yanıma verdiğini söylemiştim ancak okumayı söküp halkın hakkında daha fazlasını öğrendikten sonra bunun doğru olmadığını anladım. Büyüden hoşlanmazlar ve büyü de onlardan hoşlanmaz biliyorum dedi ve gülümsemek zorunda kaldı. Eline yakışan şey demirci çekiciydi. Arada sırada bir de kitap olabilirdi ama o kadar. Urakkas bize o kadar çok el becerisi vermiş ki büyüye yer kalmamış. Doğru diyerek güldü Magus. Yetiştirmesin ve tesadüfen de olsa görünmez güçlerle bir araya geldiğinde yaşanan sayısız küçük kazaları hatırladı. Yine de kendini fazla küçümseme. Bu arada çok şey öğrendin ve eğitimli birisi sayılırsın. Çoğu Famulus'un korunaklı ülke ve hakları hakkındaki bilgi seninkinden azdır. Bana çok şey öğrettiniz Lotkonan, tartışmak da buna dahil. Ah evet, o konu neredeyse başarısızlığa uğruyordum. Cüce inadın bazen diline çok karışıyor. Yine ciddileşti. O zaman kobaltlara seni nasıl ele geçirdiklerini sormamıştım. Şimdi buna çok pişmanım. Sormuş olsaydım sana en azından aile klanının ve boyunun nerede olduğunu söyleyebilirdim. Koltuğun yanındaki dizli kitap ve yazıtların arasından korunaklı ülkenin bir haritasını çekip aldı. Haritayı dikkatli bir şekilde açıp ikinciler cüce krallığını işaret etti. Beroin boyuna bir ulakla haber gönderip kayıp bir cüce hakkında bilgileri olmadığını sordurttum. Akrabalarını bulmak istiyorum Tungtil. Cücelerin ömürleri göz önüne alındığında hala yaşıyor olmalılar. Ne dersin buna? Cüce çok duygulanmıştı. En büyük isteği gerçekleşecekti. Bu harika bir şey dedi heyecanla. Cevap alabildiniz mi? Lotkoyan'ın Tungdil'in tepkisine sevinmişti. Hayır daha almadım. Fakat ikincilerin cücelerin kayıp bir cüce konusunda yakından ilgileneceklerinden ve neler olduğunu araştıracaklarından eminim. Bu sadece bir başlangıç. Bu yüzden çok fazla ümitlendim. Size çok teşekkür ederim dedi cüce mutlulukla. Duygularını dile getirebilecek daha fazla sözcük gelmedi aklına. Haritayı açtığımıza göre sana nereye gitmen gerektiğini de göstereyim diyerek devam etti Magus ve önce bulundukları yeri gösterdi. Sonra da adı Kara Semer olan bir yükselti işaret etti. Burası Konandar'ın dışındaki Gauragar'da Lios Nudi'nin sınırları içinde yer alıyordu. Bu dağ sırtı geçidi bilgiye aç olarak isimlendirilen Magus Nudi'nin büyü diyarının sınırlarına dahildi. Kuzeybatıya doğru 300 mil yürümelisin. Yollar kolayca belli oluyor ve harita sana bu konuda yardımcı olacaktır. Yol boyunca yolu sorabileceğin birçok köye rastlayacaksın. Parçömeni rulo haline getirdi. Şimdi de arkadaşım Goran'ı götürmen gereken küçük eşyalara gelelim. Şu dolaba gidip bana yeşil deri bantlı küçük deri çantayı getir. Bunun içinde bazı deneyler için ödünç aldığım ve artık ihtiyaç duymadığı eşyalar var. Masanın üzerinde de yolda harcayabileceğim birkaç madeni para var. Tungdil harekete geçerken Magus bir kitap alıp sessizce okumaya başladı. Cüce dolabı açıp çantayı çıkardı. Hazırım dedi sonunda. Şimdi yola çık. Tungdil ve sana söylediklerimi düşün. Aileni bulduğun takdirde benimle mi yoksa onlarla mı kalmayı istediğine kendin karar vereceksin dedi ve gözlerini kitabından ayırmadan cüceyi yolcu etti. Tungdil kapıya yöneldi. Son bir şey daha. Dikkatli ol. Çantaya göz kulak ol. Onu kaybedeyim deme. İçindekiler kaybedilemeyecek kadar değerli diye tembihte bulundu Magus. Sonra gözlerini kaldırıp gülümsedi. En iyisi sorun yaşamak istemiyorsan çantanın ağzını hiç açma. Palandiel seninle olsun ve tabii Vrakkas'ta. Bana güvenebilirsiniz Lotkuan'ın. Bundan şüphem yok Tungdil. Sağ salim bir halde geri dön ve yolda kendine dikkat et. Cüde odayı terk edip Frala'nın yanına gitmek üzere mutfağın yolunu tuttu. Yolculuk için yiyecek alıp kökeni hakkında öğrendiklerini onunla paylaşmak niyetindeydi. Frala'yı büyük kovanın yanında hamur yoğururken buldu. Yüzünden aşağı terler boşalıyordu. Unu yoğurmak oldukça zor bir işti. "Yolluğa ihtiyacım var," dedi neşeli bir şekilde. "Ah Magus, sana habercilik görev mi verdi?" dedi cüceye gülümseyerek ve hamura son bir yumruk indirdi. "O zaman usta büyücünün ulağına neler verebileceğimize bakmak için kilere bir göz atalım." Frala ellerindeki unu silkeledi ve farenin seve seve yaşamayı kabul edeceği kilere girdiler. Hizmetçi sırt çantasına kurutulmuş et, peynir, sucuk ve bir somun siyah ekmek yerleştirdi. "Bu yeterli olacaktır." "300 mil için mi?" "300 mü?" diyerek şaşırdı. "Tumpil, bu gerçek bir yolculuk. Hayır, yanına başka bir şeyler daha vermeliyiz o zaman." Çantaya iki sosis ve biraz da pastırma koydu. "Ama dikkat et, aşçı görmesin seni," dedi ve çantanın ağzını çabucak kapattı. Mutfağa geri döndüler. "Uzun yolculuğun nereye?" diyerek sordu Frala merakla. "Karasemer'e gidiyorum. Magus'un eski öğrencilerinden birine bir şeyler götürmem gerekiyor." "Orayı hiç duymamıştım," dedi Frala düşünceli bir şekilde. "Bu oldukça uzun bir yolculuk. 300 mil. Başka hangi krallıklardan geçeceksin?" Tuntil güldü. "Seni de yanımda götürmek isterdim ancak Lotkuan'ın buna karşı çıkacağından eminim. Kocan ve kızların da aynı şekilde karşı çıkar zaten." Onu haritayı gösterdi ve parmaklarını haritanın üzerinde gezdirdi. "İdoslan ve Gauragar ve Lios Nudin de hemen dibinde. Çok heyecanlı değil mi?" "Ah, Nudin'in orası çok sakin. Yaptığı tek şey bilgi toplamak," dedi cüce elini sallayarak. "Ama güzel Turgur'un oraların görülmeye değer olduğunu eminim." "Neden?" "Magus sonsuz güzelliğin peşinde. En çirkin köylü ve en biçimsiz kadın bile elfler kadar güzel olabilecek," diye anlattı hizmetçiye. "Ancak Lotkoanan'dan duyduğum kadarıyla çalışmaları istediği gibi ilerlemiyormuş. Anlatılanlara göre ülkede Turgur'un deneyleri sırasında kazaya uğrayıp insanlara görünmemek için saklanan sayısız mağdur varmış. Belki de Turgur'dan uzak durmam en iyisi olacaktır. Yoksa benim de boyumu uzatmaya kalkar." "Ne kötü," dedi Frala üzgün bir şekilde ve çömelerek cüceye sarıldı. "Palandiel ve Tanrım Vrakkas'tan yoldan başına kötü şeyler gelmemesini dilerim." Fularını çıkarıp cücenin kemerine bağladı. "Al, bu senin tılsımın olsun. Ona her baktığında beni hatırla." Şakacı bir şekilde göz kırptı ve "bana güzel hediyeler getirmeyi de unutma." Tuntil onun canlı yeşil gözlerine baktı ve içini çekti. Hizmetçi çok seviyordu ve bundan sonra ondan uzakta cücelerin yanında yaşayacağını hayal edemiyordu. Özellikle de Sunja ve Ikana'nın manevi babaları olmuşken. Fralaya karşı cins olarak görmüyordu. Böyle düşünceler ondan uzaktı. Onu çocukluğundan beri tanıdığından kendisini bir ağabey olarak görüyordu. Lotyonan Beroin cücelerine haber gönderip kökenlerim hakkında araştırma yapılmasını istemiş diye hamisiyle konuştuklarını anlattı. Eğer ailem orada yaşıyorsa yanlarına gidip onlarla tanışmayı ve belki de orada yanlarında yaşamayı düşünüyorum. Magus seçimi bana bıraktı. Hizmetçi ona bir kez daha sarıldı ve sevincine ortak oldu. "Birilerinin rüyaları gerçekleşecekmiş gibi görünüyor," hınzırca gülümsedi. "Bizi terk edersen Joles'in bayram edecektir." "Bu gitmemek için iyi bir sebep," diye karşılık verdi Tuntil neşeyle, ancak kadının biraz önceki mutlu yüzüne karanlık bir gölge düşmüştü şimdi. "Bizi arada sırada ziyaret edip güneyde yaşayan cüceler hakkında öğrendiklerini anlatacak mısın?" diye sordu. Arkadaş adına çok sevmiş olmasına rağmen içten içe de üzüldüğü belliydi. "Bekleyip görelim Frala. Sonuçta orada beni özlemiş kimse çıkmayacaktır. Belki de beni kayalar doğurmuştur," diyerek şakaya vurdu Tuntil. "Gören'in eşyalarını bırakacağım ve sonrasına bakacağım." Mutfağın köşesinden bir çocuğun ağlama sesi duyuldu. Frala sıcak ocağın yanına koyduğu beşin içindeki ikanayı kucağına almak üzere yanına gitti. "Bak, bu senin manevi baban, küçük solucan," dedi çocuğa. "Yıllar boyunca bana baktığı gibi seni de kollayacaktır." Cüce işaret parmağını uzattı ve bebek parmağı tutarak kendisine çekti. Tuntil çocuğun güldüğünü duyar gibi oldu. "Bana gülüyor." "Saçma, benimle birlikte gülüyor. Görmüyor musun? Senden hoşlanıyor," dedi Frala. "Kardeşine sana da hediyeler getireceğim," diyerek söz verdi ikanaya ve kalın parmağını çocuğun elinden yumuşak bir şekilde kurtardı. Oldukça narin görünen çocuğa karşı duyduğu çekingenliğini yendikten sonra onu bırakmayı hiç istemedi. İkana elini uzatıp kahverengi saçlarına yapıştı. Cüce çok dikkatli bir şekilde saçını parmaklarından kurtardı. "Anlaşılan gitmemi istemiyorsun." Birlikte loş dehlizlerden geçerek kuzey kapısına vardılar. Kapının aralığından parlak gün ışığı vuruyordu içeri. Hizmetçi onu alnından öptü. Kendine dikkat et diyerek onu yolcu etti ve sağ salim dön. Bir famulus halat mekanizmasını çalıştırdı ve meşe ağacından yapılmış demir kalkmalı kapıları gıcırdayarak açıldı. Güneş eğimli yeşil tepelere çiçek ve çalışların üzerine vuruyordu. Rüzgar dehlizlerin içine sıcak toprağın kokusunu taşıdı. Kuşlar buhar şarkılarını şakıyorlardı. Duyuyor musun Tunkdil? Korunaklı ülke sana sevgiyle sesleniyor dedi Fırala ve havayı içine çekti. Harika bir hava. Yolculuğun güzel geçecek. Cüce koridorun korunaklı gölgesini bekledi, duraksadı. Başın üzerinde bir tavan ve etrafında onu koruyan duvarların olmasına alışkındı. Dışarıda onun için bir nebze fazla özgürlük vardı ve Magus için haber iletmeye gittiği her seferinde buna yeni baştan alışması gerekiyordu. Fırala'nın karşısında korkak bir gnom gibi görünmemek için derin bir nefes alarak İyondar'ın güneşli yüzeyine çıkıp yürümeye başladı. Görüşmek üzere Tunkdil diye bağırdı arkasından hizmetçi. Arkasını dönerek Lotuana'nın yeraltı evinin kapısını kapanana kadar el salladı. Sonra yoluna devam etti. Fakat çok fazla ilerleyemedi. Zira birkaç adım sonra gözlerini güneşten korumak için kapatmak zorunda kaldı. Yerin altına geçirdiği onca zaman gözlerini oldukça hassaslaştırmıştı. Bu yüzden güneşten korunmak için hemen devasa bir meşe ağacının gölgesine sığındı. Erzak ve diğer eşyaların olduğu çantayı yere bıraktı. Bu güzel bir yolculuk olacak diye geçirdi içinden. Yere oturup gözlerini kırpıştırarak etrafına alışmaya çalıştı. Ağacın gölgesi güneş ışınlarına karşı onu pek de korumuyordu. Tunkdil dışarıya her adım attığında başına aynı şeyin geldiğini anımsadı. Yine de güzel manzara ve düzenli yollar uzun yürüyüşler yapmayı kolaylaştırıyordu. Haritayı eline alarak kendisine gölge verecek şekilde kaldırıp daha yakından inceledi. Haritacı eğer yanılmıyorsa Karasemer civarında doğa değişmeye başlayacaktı. Tepelik alan yoğun bir çam ormanıyla kaplıydı ve buralarda herhangi bir yol ya da patika görünmüyordu. Yine de fena değil. Tunkdil baltasının keskin kenarını yokladı. Ağaçlar karşıma çıkmanın ne demek olduğunu öğrenecekler. Güneş hareket etmeye devam etti. Cüce yavaş yavaş azalan ve hafif bir turuncuya dönen ışığa alışmaya başlamıştı. Gözlerine iyi gelecek olan karanlık birazdan çökmeye başlayacaktı. O zamana kadar birkaç mil yol almak istiyordu. Belki de yolda ona yatacak bir yer verecekleri bir hana rastlamayı umdu. Kararlı bir şekilde ayağa kalktı ve çantasını sırtına attı. Büyücünün deri çantasını da omzuna attı, baltasını ise kemerine soktu ve yürümeye başladı. Bir süre daha güneşe lanet okudu, bu yürüyüşün hızlandırmasa da onu oldukça rahatlatıyordu. Tunkdil olaysız geçen 5 günlük bir yolculuktan sonra ormandan dışarıya çıktı ve çitlerle çevrili bir köye ulaştığında güneş tepelerin arkasında kaybolmaya başlamıştı. Kapının üzerinde bir nöbetçi kulesi yükseliyordu ve üzerinde 2 adam ileri geri yürüyerek nöbet tutuyorlardı. Önce kısa boylu cüceyi fark edememişlerdi ancak sonra içlerinden biri onu gördü. Davranışlarından onu bir düşman olarak görmedikleri anlaşılıyordu. Tunkdil buna sevindi. Sincap, tilki ve fazlasıyla yeşillikle geçen 4 serin gecenin ardından çitin arkasında onu bir han, iyi bir bira, sıcak yemek ve yumuşak bir yatak bekliyordu. Karnı gurulduyordu. Kapıya ulaştığında kapı hala kapalıydı. Nöbetçiler çitin üzerinden cücenin ne yaptığına bakıyorlardı. "Selamlar, beni içeri alın. Geceyi gökyüzünün altına geçirmek istemiyorum." diyerek seslendi ve 2 adama baktı. Zırhları bakımlıydı ve iyi bir işçilikle yapıldıkları anlaşılıyordu uzaktan. Demirci işini iyi biliyordu. Ancak bu aynı zamanda da adamların bu zırhlara ihtiyaç duyduklarına ve zırhları sadece dış görünüş için giymediklerini de anlatıyordu. Bunlar sıradan köylüler değildi. Sonra başka bir şeyi fark etti. Çitin üzerindeki meşalelerin ışığında çit başlıkları olarak gördüğü şeylerin gerçekte kesilmiş kafalar olduğunu anladı. Köylüler çitlerini 3 dizine kesik ork kellesiyle süslemişlerdi. Tunkdil bu yaratıkları bu şekilde aşağılamanın pek de iyi bir fikir olmadığını düşündü. Öldürülmüş arkadaşların kelleleri orkları saldırmaktan alıkoymaya yetmezdi. Tıpkı kurumuş ağaçların kargaları tarlalardan uzak tutmayacakları gibi. Bu tür davranışlar onları daha ziyade insanları cezalandırmaya teşvik ederdi. Cüce bundan 2 sonuç çıkardı. İlki şu anda İdoslan'da bulunduğu, ikincisi ise köylerin kendilerini savunmaları için tuttuğu paralı askerlerin orklara karşı iyi savaştıklarını ancak aptal olduklarıydı. Bu tahrik edici davranışlarından askerlerin kelle başına para aldıklarını da anladı. Askerler bu kelleleri orkları tahrik etmek ve saldırmalarını sağlamak için asmışlardı. Ne oldu diye sordu çekinmeden. Beni neden içeriye almıyorsunuz? Güzel İdosta'nın güzel çayır köyünün önünde duruyorsun. Yolda orklara rastladın mı? Yerden bitme diye sorarak karşılık verdiler. Hayır rastlamadım dedi nezaketini korumaya çalışarak. Yerden bitme tanımlaması hoşuna gitmemişti. Ben bir cüceyim eğer bilmek isterseniz. Tıpkı siz insanların yerüstü yaratıkları olmadığı gibi ben de yeraltı yaratığı değilim. Adamlar güldü. İşlerinden biri bir işaret yaptı. Kapının sağ kanadı gıcırdayarak açıldı ve Tunkdil'i içeri aldılar. Kapının arkasında iki ağır silahlı adam şüpheyle bakarak karşıladılar cüceyi. Gerçekten de bir cüce dedi birisi şaşkın bir ifadeyle. Öyle hep anlattıkları kadar kısa değillermiş. Tunkdil'in keyfi kaçmaya başlamıştı. Bu tür konuşmalar hoşuna gitmiyordu. İnsanların çok ender olarak cücelerle karşılaştıklarını unutmuştu. Yeterince baktınız mı? Bana geceleyebileceğim bir yer gösterebilir misiniz? Nöbetçiler onu en yakın hanın nerede bulunduğunu söylediler. Tunkdil tozlu yollardan ilerleyip hana ulaştı. Hancı tarafından kapıya çizilmiş bir tabak ve pek benzemezse de bir sürahi resmi burada muhteşem olmasa da sağlam bir öğün, yemek ve birkaç yudum bira bulabileceği anlamına geliyordu. Tunkdil dikkat çekmeden içeri girmek için çaba sarf etti. Kapının ahşap sürgüsünü iterek kapıyı aradığında paslanmış menteşeler gürültüyle öttü. Bu burayı hırsızlardan korumak üzere alınabilecek en basit ve en yetkili yöntemdi. Ezilen demirlerin bu sesini duymayan kalmazdı. Cüce bir süre bekledikten sonra kapıdan içeriye girdi. Köy ahalisinden 10 kişi kötü masaların başında oturmuş bira içiyorlardı ve havada tütün, yemek ve vücut kokularından oluşan kötü bir karışım vardı. İnsanların kıyafetleri sadeydi. Kendilerini bahar akşamının serinliğinden korumak için keten gömlek ya da renksiz kıyafetler giymişlerdi. Ayaklarında kalın çorap ve bağcıklı ayakkabılar vardı. İki köylü çekinerek selam verdiler ancak diğerleri onu şaşkın bakışlarla izliyordu. Tahmin etmiştim. Cüce selama karşılık verdikten sonra boş masalardan birine geçti. Mobilyalar onun için biraz büyüktü ancak buna alışkındı. Sıcak yemek ve büyük bir bardak bira sipariş etti. Bir süre sonra önüne dumanları tutan etli bir tahıl yemeğiyle büyük bardakta bir bira getirdiler. Aç bir şekilde yemeğe daldı. Tadı yavandı ve altı hafifçe yanmıştı. Ancak yine de sıcaktı. Sulu açık renk bira cüce zevklerine uygun değildi ancak içmekten geri durmadı. Boş yere tartışma çıksın istemiyordu ve zaten gece kalacak bir yere de ihtiyacı vardı. Adamlardan biri cüceyi rahatsız edecek kadar dik bir şekilde bakıyordu. Tunkdil ona tahrik edici bir şekilde geri baktı. Yerden bitmelerden birinin burada, tam da bu zamanda burada ne aradın çok merak ediyorum dedi köylü herkesin duyacağı biçimde ve piposundan çektiği dumanı ise kaplı tavana üfürdü. Bir yatak cüce daha yavaş çiğnemeye başladı ve kaşığını tabağına bırakarak kısa sakalındaki yemek artıklarını sildi. Kavga çıkartmak isteyen bir insan işte bu tam da aradığı şeydi. Adamın ses tonundan belliydi. Ama bunlar bana sökmez, sizinle dalaşmak istemiyorum dedi net bir ifadeyle. Son birkaç geceyi doğada geçirdim ve başımı sokacak bir yer ve çalılarla yapraklardan oluşmayan bir yatak bulduğum için varak kasa müteşekkirim dedi inatçı bir tavırla. Diğer müşteriler dalga geçip güldüler. İçlerinden bazıları adamın karşısında abartılı bir şekilde eğilip saygıdeğer efendim ve haşmetlim gibisinden şeyler söylediler. Birisi de kafasına taç diye boş bir kupayı koydu. Cücenin bir köylüye olabilecek en saygılı şekilde hitap etmesini komik bulmuşlardı. Vay, cüce okullu demek ne kadar da nazik biri hergele. Adam başındaki kupayı alıp attı ve arkadaşlarına döndüğüne, evet gülün bakalım aptallar, şüpheyle yaklaşmamın haklı bir nedeni var. Eğer orklar onu buraya ajanlık yapmaya gönderdilerse ve cüce de gece köy kapısını onları açarsa gülmeniz boğazınızda kalacak. Gülüşmeler aniden kesildi. Tunkdil dikkatli olmadığı takdirde ortamın kendisi için tehlikeli olabileceğini anladı. Eğitimli biri gibi konuşmayı bırakmalıydı. Cüce oluşu bile yeterince sorun yaratıyordu. Cüce halkıyla orklar amansız düşmandırlar dedi ciddi bir ifadeyle. Bir cüce onlarla asla işbirliği yapmaz. Elini adama doğru uzattı. Buyur. Art niyet beslemediğime cüceleri yaratan Vrakkas'ın huzurunda yemin ediyorum. Pipolu adam cücenin kalın parmaklarına baktı ve ne yapması gerektiğini düşündü. Sonunda onunla tokalaşıp arkasını döndü. Han sahibi rahatlamış olan cüceye taze bir bira getirdi. Onun kusuruna bakma. Hepimiz çok gerildik diye açıklamaya çalıştı. Orklar bir süredir İdosta'nın kuzeyinde dolaşıp yerleşim yerlerini talan ediyorlar. Paralı askerler bu yüzden burada. Evet, kral Tilogorn'un askerleri gelip canavarları yok edemedi kadar bizi korumalar için tuttuk onları. Gitmek üzere döndü. Bekle. Tunkdil elini adamın gömleğinin lekeli koluna koydu. Umutlanmıştı. Ordusunda cüceler var mı? Bazı cücelerin ona katıldığını duymuştum. Hanca omuzlarını sikti. Bilmiyorum küçük adam. Ama bu mümkün. Ne zaman gelecekler diye öğrenmek istedi heyecanla. Eğer halkından birileriyle karşılaşma ihtimali varsa Kara Semer'e yapacağı ziyaret bir süre erteleyebilirdi pekala. Bırak Jolis'in patatesleri soymaya devam etsin. 3 güneş batımı önce burada olmaları gerekiyordu diye cevap verdi hancı ve barın yanında bira bekleyen müşterileri işaret etti. Tunkdil adamın kolunu bırakıp yemek yemeye devam etti. Bu arada içinde bulunduğu ülkenin durumunu düşünmeye başladı. İdoslan adını burada gerçekleşen sayısız savaş sebebiyle almıştı. Savaşların nedeni her zaman tahttı. İdolar bir zamanlar kendi işlerinde bile iktidar mücadelesi veren büyük bir aileydi. Bundan en çok da krallığın halkı çekmişti. Krallık bölünmüş ve her bir parça halkı bir tarafından yönetilir hale gelmişti. Bir zaman sonra tüm bu olup bitenler halkı çileden çıkarmış ve tüm kraliyet ailesini sırayla kılıçtan geçirmişlerdi İdoslan. Sarhoş köylülerden bir ayağa kalkıp kadehini kaldırdı. Çok yaşa Mallen, hain Tilogorn'un tahttan indirmesine içiyorum. Kimse kadeh kaldırmaya katılmayınca adam mırıldanarak yeniden sandalyesine oturdu. 6. ayrımın sonu, sayfa 88.